Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Bu programımıza yine her hafta olduğu gibi WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorularınızı sorar, onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim ve programımıza başlayalım hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam ilk sorumuz şöyle. Defnedilmiş bir cenaze mezardan çıkarılıp başka bir yere defnedilirken tekrar cenaze namazı kılınması gerekir.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Müslümanların diğer Müslümanlar üzerinde bazı hakları var. Bunu şöyle de ters çevirebiliriz. Müslümanların diğer Müslümanlara karşı bazı görevleri var. O görevlerden birisi de cenazesiyle ilgili. Nedir o? Ölen kişi yıkanır. Bu bir Müslümanların görevidir. Ve bu farz-ı kifayedir. Kefenlenir. Tabii eğer kendi malı varsa kendi malından. Malı yoksa yakın akrabalarından. O yoksa ümmet. Ki ümmet adına devlet. Bu kefeni temin eder. Üçüncüsü cenaze namazının kılınması. Dördüncüsü de kabristana defnedilmesi. Bunlar Müslümanın cenazesiyle ilgili haklar veya vazifeler. Şimdi farz olan bir ibadet bir defa yapıldığı zaman artık o ibadet düşmüştür. Yani tekrarına gerek yoktur. Ne zaman tekrar edilir? Eğer o ibadet yapılırken bir yanlışlık yapılmışsa o zaman vakit içerisindeyken eda edilir. Vakit çıkmış ise kaza edilir. Mesela diyelim ki öğle namazını veya akşam namazını kıldık da yanlışlık yapmışız. Yani farzlardan birisini terk etmişiz. Ne oldu şimdi bu? Namaz olmadı. O namazı kıldık ama olmadı. Farz eksik olduğu için. O namazı aynı akşam namazı vakti içerisinde tekrar kılarsak buna eda ederiz. Daha sonra farkına varır. Daha sonra kılarsak buna da kaza ederiz. Şimdi cenaze namazlarında kaza yoktur. Kaza yoktur. Ancak şöyle bir durum var. Eğer cenaze namazı kılınmadan defnedilmişse orada cenaze çürümemişse kabrinin üzerinden namaz kılınır şeklinde şeyler var. Ama bir iade vardır. Yani biz cenaze namazı kıldık fakat tekbirlerden birini unutmuşuz. Tekrar kılarız. Şimdi cenaze namazı kılınmış, bu kişi kabre defnedilmiş. Ona ait vazifeler bitmiş. Yani Müslümanların onlara karşı yapacağı bir vazife kalmamış. Sadece onlar için hayır dua eder. Peki bu cenaze oradan çıkartıldıktan sonra başka bir tarafa defnedilirken namaz kılınmalı mı? Hayır. O bir tarafa. Hani bazen ülkemizde bir gelenek haline de gelmiş bu. Bazı cenazelerin iki defa, üç defa namazı kılınıyor. Mesela diyelim ki Avrupa'daki vatandaşımız vefat ediyor. Orada bir cenaze kılınıyor. Buraya geliyor, burada bir daha kılınıyor. Veya bazı kişilerin cenazesi bir Ankara'da kılınıyor. İstanbul'da defnediliyor, İstanbul'da da kılınıyor. Gerek yok ona. Çünkü birinci defa kılındı, artık ona karşı cenaze namazı farzı bitti. Bundan sonraki yapılan duadır. Bu cenaze naklinde, tabii nakil caiz midir değil midir o ayrı bir mesele. Ama nakledildiğinde yeniden cenaze namazı kılmaya gerek yok. Evet. Kılınmaz yani. Gerek yok demeyelim de kılınmaz.
Hocam, alacaklı kişinin vefat etmesi durumunda borç kime ödenmelidir?
Borcu alacaklı vefat ettiğinde onun alacağı para miraslarına geçer. Yani şimdi iki taraflı ele alalım olayı. Bir, borçlu ölmüş, borcunu kim ödeyecek? İki, alacaklı ölmüş, alacağını tahsil etmeden onu alacak kime verilecek? Şimdi insan öldüğü zaman onun malıyla olan irtibatı biter. Kesilir. Sadece bir kefenlenmesi vardır. Teşhis tekvin diyoruz onu. O malından karşılanır varsa. İkincisi vasiyeti varsa o vasiyet yerine getirilir. Ondan sonrası tamamen mirasçıların hakkıdır. Şimdi tabii borcu ödenir. Borcu varsa borcu ödenecek. Adam borçlu ölmüş. Mal bırakmış. Önce onun tercih tekfini yapılır. Sonra borcu ödenir. Sonra vasiyeti yerine getirilir. Ondan sonra miras olarak pay edilir. Bu borçlu öldüğünde. Alacaklı ölürse, kişi öldüğü zaman onun mevcut mallığı, varlığı ve alacakları mirasçılarına intikal eder. Ama tabii onun, o ölen kişinin, o alacaklı öldüğü zaman onun başkasına borcu var. Önce o borç ödenir. Vasiyeti yerine getirilir. Ki bu alacağı paradan da karşılanabilir. Geriye kalanı mirasçıların payı olur, hakkı olur.
Eyvallah hocam. Hocam, haczedilmiş malların alım satımı caiz midir?
Şimdi burada şöyle bir, belki ikili bir şey yapalım. Bir, malı haczetmek var mı dilimizde İslam hukukunda? İki, haczedilen mallar satılabilir mi? Veya satın alınabilir mi diyelim. Mallar haczedilebilir. Çünkü burada bir alacaklı borçlu var. Borçlu malını, parası, borcunu ödeyememiş. Ödeyememiş. Alacaklı bu alacağını tahsil etmek istiyor. Peki bu tahsili nereden yapacak? Eğer alacağı cinsinden bir mal varsa borçlunun elinde, onu alır öncelikli olarak. Mesela para alacağı var, parası var. Altın alacağı var, altını var, onu alır. Yok, böyle bir şey yok. Ama adamın tarlası var, evi var, malları var. Bunlar haczedilerek borç ödenebilir mi? Ha, şimdi bir defa kişinin yaşayabilmesi için zaruri olan ihtiyaçları var. Nedir o? Bir ev lazım ona. Efendim, giyecekler lazım, yiyecekler lazım ve ev eşyası lazım makul çerçevede. Bunlar haczedilmez. Bunlar haczedilmez. Bunun dışındaki mallar haczedilebilir borcunu ödemek için. Bunu kim yapar? Devlet yapar. Eskiden kadı vardı. Şimdi devlet yapıyor, icra daireleri vasıtasıyla. Hatta şu vardır fıkıh kitaplarımızda bizim. Adam borçlu, güzel bir evi var, pahalı bir evi var. Başka da satılacak mal yok. O ev satılır. Kendisine yetecek kadar bir ev satın alınır ve artan parayla borcu ödenir. Yani fıkıhta böyle bir hüküm de var. Şimdi yani haczedilebilir. Ama zaruri ihtiyaçlar haczedilemez. Bu bir. Peki satılabilir mi? Şimdi alacaklığı tahsil etmek için o malı satmaktan başka çare yok. Mecbur satılacak. Peki ben alabilir miyim onu? Alabilirsin. Onu alabilirsin. Hatta kişi, Peygamber Efendimiz'in şöyle bir olay yaşanıyor. Bir tane şahıs o zaman dilencilik yapıyor. Peygamberimiz onu görüyor. Çağırıyor. Diyor ki niye sen dileniyorsun? İhtiyacım var. Peki senin malın mülkün var mı? Bir şeyin var mı? Diyor bir altıma serdiğim çul var. Bir de su içtiğim bir maşraba var. Git onları al gel diyor. Getiriyor Peygamber Efendimiz. Onu satışa sunuyor. Satışa sunuyor. Kim alır bunu? Birisi diyor ki ben bir dirheme alırım. O günkü para birimi. Bu bir dirhem aşağı yukarı işte 2-3 grama yakın bir gümüş. Oradan bir başkası diyor ki ya Resulallah ben 2 dirheme alırım. 2 dirheme satıyor bak. Kimi? Adamın malını satıyor. Ve adama da sormuyor, razı mısın değil misin diye sormuyor, satıyor. Ve alıyor 2 dirhemi. Diyor ki bak git bunu 1 dirhemiyle kendine bir balta, bir ip al. Bir dirhemine de yiyecek al. Ve o baltayla iple git dışarıdan odun kes, sırtınla getir, sat. Bir hafta sonra bana geri gel diyor. Gidiyor adam. Bir hafta sonra Peygamber Efendimiz elinde 10 dirhemle geliyor. Yani adam gitmiş, o Peygamberimizin dediğini yapmış, para kazanmış. O 2 dirheme satılan malın yerine 10 dirhem para kazanmış, gelmiş. Yani böyle bir uygulama var. Şimdi verile satılabilir ama burada Müslümanın hassas yapması gereken bir nokta var. Ben onu hangi fiyata alırım? Şimdi genelde icra yoluyla haczedilerek satılan mallar ucuza kapatılmaya çalışılır. Hatta bu işin mafyasından bahsedilir. Yani bunlar genelde açık artırmayla satılıyor. Ama ne yapıyor? Açık artırmaya gidenleri şey yapıyor, çıkartıyorlar, para vererek, korkutarak, bunlar duyuluyor. Burada bir haksızlık var. Yani şimdi mesela diyor ki mevcut kanun. bir mal hac edilerek satılmışsa ilk satışta mesela %60 değerini bulması lazım. Yani en azından şu fiyata satılması lazım. O birinci de satılmadı. İkinciye tekrar çıktığı zaman o zaman fiyat düşüyor. Mesela diyor ki %40 verene verilir deniyor. Veya kim ne verirse ona verilir diyor. Bu şekilde o malı değerlendirmeye çalışılıyor. Ama bazı iyi niyetli olmayan insanlar o malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Şimdi burada iki tane durum karşımıza çıkıyor. Bir insani ve İslami durum. Bir de hukuki durum. Şimdi insani ve İslami olan da Müslüman, Müslümana yardımcı olmalı. Müslüman, Müslümanı soymaya kalkmamalı. Onu ezmeye kalkmamalı. Bu düşmüş bir de ben tekme vurayım dememeli. Ya o kişiyi düştüğü yerden kurtarmaya çalışmalı. Nasıl kurtarır bunu? Ha, mesela Karz-ı Hasen yoluyla kurtarabilir. Öncelikle o. Ha, bunlar mümkün değil. Malını satın alacak. Değerine yakın bir fiyatta satın alsın. Böylece hem o borçlunun daha çok borcu ödensin hem de alacaklı daha çok alacağını tahsil etsin. Mesela 100 liralık bir malı 50 liraya almak var. Değeri 100 lira. 80 liraya almak var. Her ikisinde de alıcı kar ediyor. Ama açgözlülük, hırs insanı daha ucuza o malı almaya sevk ediyor. Böyle yapmamalı. Yani değerine yakın bir fiyatla aldığı takdirde almasında bir sakınca yok. Hatta ben peki değerinin altı üstü nedir? Bunu nasıl ayarlayacağız? Benim kendimin düşündüğüm bir şey var. Yani bunu bir herhangi bir kitaba dayanarak söylemiyorum. Gabn-ı fahiş diye bir tabir var fıkıhta. Gabn-ı fahiş demek fazla aldanmak demek. Yani bir kimse bir başkasıyla mal satarken veya ondan mal satılı alırken o malı değerinden çok ucuza alırsa, değerinden çok fazlaya satarsa buna gabn-ı fahiş, fazla aldatma diyoruz. Böyle bir durumda müşteriye o satışı bozma yetkisi veriliyor. Peki bu gabn-ı fahişin ölçüsü nedir? Yani ne kadar ben satarken karşı tarafı aldatmışsam, ne kadar fazlaya satarsam aldatmış olurum. Veya bir malı satın alırken ne kadar ucuza alırsam onu aldatmış olurum. Bizim Osmanlı medeni kanunu var. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye diye. Orada üç çeşit malla ilgili bir oran tespit edilmiş. Diyor ki uruz denilen günlük eşyalarda %5. Hayvanda %10. Taşınmaz mallarda %20 demiş. Yani diyor ki sen eğer ev eşyası, televizyondu, bulaşık makinesiydi, çamaşır makinesiydi, böyle bir şeyi satın alırken 100 liralık balı 95 liraya alabilirsin. Ama 94'e alırsan o gabn-ı fahişe girer diyor. Hayvan alırken 1000 liralık bir hayvanı 900 liraya alabilirsin. Ama 800 liraya alırsan gabn-ı fahişe giriyor. Yani fazla aldatmaya giriyor. Veya bir tarlayı alırken 10 bin liralık bir tarlayı 8 bin liraya alabilirsin. Ama 7900 lira alırsan onu kaldırmış olursun. Yani bu sınırları aşmamalı. O açık artırmada hac edilen mal satılırken müşteri buna uyarsa, mesela bir tarla satılırken 100 liralık tarlayı 80 lira alıyorsan veya daha yukarısını alsın. Ha, ama onu kandırma cihetine gitmesin. Tabii bu benim söylediğim, benim kendi değerlendirmem. Tabii bu gabn-ı fahiş meselesi ulemanın tespiti ama yani bu gabn-ı fahişin buraya uygulanmasını ben böyle yapıyorum, değerlendiriyorum. Yani o zaman özetleyelim. Hac edilen bir mal satın alınabilir. Ama satın alan kişi bunu alırken o malın az çok değerine veya değerine yakın bir fiyata almalı. Müslümanı nasıl olsa bu düşmüş. Ben ondan ne kadar kar edersem edeyim zihniyetine kapılmamalı. Müslüman empati yapmalı. Yani kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istememeli. Hatta hadis-i şerif vardır. La yuhibbu ahaduhum en yuhibbe sizden biriniz la yu'minu ahaduhum hatta yuhibbe ileyhi ma yuhibbu nefsi. Yani bir kimse kendisi için istediğini diğerleri için istemedikçe gerçek mümin sayılmaz. Evet.
Eyvallah hocam.
O şöyle la yu'minu ahaduhum en yuhibbe li ahihi ma yuhibbu nefsi. Kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda mümin sayılmaz.
Eyvallah hocam. Hocam ezber yapmak niyetiyle secde ayetlerini birden fazla okuyan kimse kaç kez tilavet secdesi yapması gerekir?
Aynı ortamda aynı mekanda kaç defa tekrarlarsa tekrarlasın, bir defa secde yapması, aynı secde ayetini okusun, bir defa secde yapması gerekmez. Ama ortam değişirse, zaman değişirse, mekan değişirse o zaman durum değişir. Mesela şu odada ezber yapıyor Kur'an-ı Kerim'i. Bir sayfayı 10 defa okumuş, 20 defa okumuş. O sayfada da secde ayeti var. Bir defa secde yapar. Ama burada 10 defa okudu. Dışarıya çıktı, şöyle bir hava aldı, geri geldi. Tekrar da 10 defa okudu. Bu sefer 2 defa secde yapar.
Tamamdır hocam. Hocam, abdest alırken veya namaz kılarken sürekli vesveseye kapılan kimse nasıl hareket etmelidir?
O biraz zor bir konu. Yani bu vesveseyi insan nasıl atar? Başka şeyler düşünmeye çalışır. Abdest konusunda mesela şunu kafasına iyice yerleştirse. Ya ben bu organımı diyelim ki 3 defa yıkadığım zaman sünnete göre abdest almış olurum. Kaç defa yıkadım şimdi? 3 defa. Tamam, bitti. Bunu diyebilir. Yani bunu şartlandırabilir kendisi. Tabii namazda bu biraz daha zor olabilir. Çünkü bu abdestte organları yıkarken sünnet olan 3'er defa yıkamaktır. O 3'e kadar saydığım zaman bu iş bitti diyebilir. Ama namazda biraz zor. Bu genel anlamda bir vesvesesi varsa kişinin bir defa psikoloğa gitmesi lazım. Genel anlamda. Artı dua eder. Bizim işte böyle vesveseli kişilere tavsiye ettiğimiz Ayetül Kürsi'yi okur. Felak suresini okur. Kulevdu birabbil felak. Nas suresini okur. Kulevdu birabbil nas. Fatiha suresini okur. Fatiha suresinin bir ismi de Şifa suresidir. Ve dua eder, bundan kurtulmaya çalışır. Ama dediğim gibi yerleşik bir vesvese varsa o zaman mutlaka psikoloğa gidip görünmeli.
Eyvallah hocam. Dil alışkanlığıyla sürekli yemin eden kimse sorumlu olur mu hocam?
Şimdi aslında sorumlu olmaz. Yani bunun bir cezası, kefareti yoktur. Ama dili böyle şeylere de alıştırmamak lazım. Şimdi bu bizim yemin çeşitlerinde 3 çeşit yemin var. Bunlardan bir ileriye dönük olarak yapılan yemin var. Şöyle yapacağım, böyle yapmayacağım diye. Buna yemin münakit ederiz. Bu yemin bozulduğu zaman kefaret gerekir. Bu bir. İkincisi gamus yemini vardır. O şimdiki hale veya geleceğe yöneliktir. Geçmişe yöneliktir. Ben bu işi yaptım veya yapmadım diye yemin ediyor. Yapmıyorum diye yemin ediyor. Ama söylediği şey gerçektir. Yani ben şu işi yaptım diyor ama hatırlatla yapmamış. Yemin ediyor. Veya bir şeye zarar vermiş. Ben vermedim o zarar diye yemin ediyor ama vermiş. Bunun gamus yemini denilir. Bunun kefareti yoktur. Ve bunun karşılığı tövbesi vardır. Af dilemektir Cenab-ı Hak'ta. Ha şimdi asıl soru üçüncüsü dil alışkanlığı ile veya yanlışlıkla yapılan yemin. Buna lağv yemini denilir. Ki bu lağv yemini dediğimiz şey iki türlü tarif edilir. Bir adam doğru zannettiği bir şeyi doğru diye yemin eder ama aslında yanlışmış. Ama kasıt yok. Adam bir şey yaptığını zannediyor o kanaatte. Yaptım diye yemin ediyor ama hatırlatında yapmamış. Bu olabilir. Buna lav yemini denilir. Bir de dil alışkanlığıyla özellikle bizim Güneydoğulu vatandaşlarımızın çok tekrarladığı havalla gibi ifadeler var. Bunlara da yemin lav denilir. Bunların bir cezası yok. Yani böyle yemin eden kişi o yemini bozduğu için kefaret gerekmez veya tövbe istiğfar etmesi gerekmez. Ama dediğim gibi dili alıştırmamak lazım böyle şeylere. Fakat öteden beri gelmiş bir alışkanlık var. Yine ağzından çıkıyor. Bunun bir şey yok. Cezası karşılığı yok. Evet.
Eyvallah. Hocam, evlatlık çocuğa miras verilir mi?
Hayır. Şimdi miras olmanın iki yönü var. Bir karabet. Bir de zevciyet. Karabet akrabalık demek. Yani akrabalık insanlar arasında mirasçılığa sebeptir. Zevciyet de evlilik. Mesela işte karı koca arasındaki mirasçılık zevciyete girer. Koca ölmüş karısına miras düşer. Kadın ölmüş kocasına miras düşer. Bu. Bir de karabet akrabalık. Yani baba ölmüş çocuklardan miras düşer. Anne ölmüş çocuklardan miras düşer. Çocuklar ölmüş babaları anaları var onlara miras düşer. Duruma göre kardeşlere miras düşer. Amcalara, halalara duruma göre miras düşer. Mirasçılık yolları bu. Yolları bunlar. Peki evlatlık edinen kişinin bunlarla bir alakası var mı? Evet. Karabet kan akrabalığı demek. Bu kan akrabası değil. Yabancı birisi. Evlilik durumu da yok aralarında. O zaman o evlatlık mirastan payı olmaz.
Eyvallah. Hocam, alkol satılan bir restoranda yemek yemek günah mıdır?
Doğru değildir en azından. Yani şimdi bir defa bir Müslümanın alkol, yani dinin yasakladığı bir fiilin yapıldığı yere gitmesi doğru değildir. Bu ister meyhane olsun, ister efendim başka günahların işlendiği mekanlar olsun, onlara gitmesi doğru değil. Dolayısıyla bir kimse o restoranda içki ikram ediliyor, benim masamda olması bile yan masada var, oraya gitmemesi lazım. Çünkü gidip de orada o ortama girdiği zaman onlar yapılan işe razı olmuş gibi bir şey oluyor, izlenim oluyor. Halbuki Müslümanın emri bil maruf, nehy anil münker görevi var. Yani gördüğü bir kötülüğü men etmesi gerekiyor, onu yapmıyor. Ve üstelik başkalarının böyle bir ortamda girip yemek yemenin demek ki caiz olduğu gibi bir izlenime sebep olabiliyor. Bizim alimlerimiz bu içerisinde içki bulunan davete gidilir mi gidilmez mi konusunda şöyle bir detaya giriyorlar. Daha önceden orada içki içileceğini biliyorsa adam oraya gidemez davete. Mesela düğün davetleri var değil mi? İçki ikram edilecek biliyor kişi. O oraya gitmemesi lazım. İster sıradan bir vatandaş olsun, ister hoca olsun ki o ister efendim insanların önem verdiği bir dini lider olsun. Onlara biz muktedabi diyoruz. Yani kendisine uyulan. Ha, gidemezler. Ama bilmiyorlarmış orada öyle bir şey yapıldığını. Gitmişler. Oraya varmışlar ki orada ikram ediliyor. Eğer kişi hoca ise, insanların bu bir iyi bir insan, iyi bir Müslüman diye peşinden gittikleri diyelim ki bir şeyhsa, o zaman oradan geri dönüp gelmesi lazım. Oraya oturmaması lazım. Peki sıradan bir insansa, içki içilmeyen kenarda bir yere oturup yemek yenilebilir diyenler olmuş. Şimdi bazen yerlerde bulunmuyor diyorlar. Yani içkisiz bir ortam bulunmuyor. Hatta ben hiç unutmuyorum. Ta gençliğimizde bir Ramazan'da bir şehre gitmiştik. İftar vakti orada olmamız gerekiyordu. Ve beraber gittiğimiz kişiler, orayı tanıyanlar, burada içkisiz lokanta bulamayız dediler. İftar edeceğiz, yemek yiyeceğiz. O zaman ya bir şeyler alıp kenarda yiyeceksin. Veya diyelim ki o lokantanın uzak bir yerine gidip orada bu ihtiyaç. Ama öyle keyfi olarak normal karnını doyurabileceği içkisiz lokantalar varken gidip de içkili lokantalarda Müslümanın görülmesi doğru değil. Peygamber Efendimiz'in orada içmese bile bir hadisi var. Diyor ki o itham edileceğiniz yerlerden uzak durun. Yani o İttakû mevâdaat tühem. Hadis bu. Yani töhmet altında bırakılabileceğiniz yerlerden kaçının, sakının. Yani oradan dışarıdan seni biri gördüğü zaman ya filana bak. O da içki içiyor meğermiş. Bunu dedirtmemek de lazım. İçmese bile kişi.
Eyvallah hocam. Hocam, kişinin tiki sebebiyle sürekli yüzüne dokunması namazını bozar.
Bozmaz. Ondan çaresi yok. Şimdi yani bu ameli kesir diyoruz. Namazdayken namaz dışı yapılan hareketler iki çeşit olur. Bir ameli kalil vardır, bir de ameli kesir vardır. Ameli kalil az işte. Ya bir tarafı kaşınmış, kaşıyı vermiş. Bu ameli kalil. Bir de ameli kesir dediğimiz, dışarıdan birisi gördüğü zaman onun namazda olduğunu fark etmiyor. Böyle öyle hareket ediyor. O yarısını kaşıyor, burasını kaşıyor, bilmem ne yapıyor. Ha, buna ameli kesir deriz, bu namaza engeldir. Şimdi bu bir rahatsızlıktan kaynaklı olarak kaşıdığı zaman o namaza mani olmaz. Çünkü bak bu tik değil bu. Diyelim ki bir yerine kaşıntı var. Alerji var. Ve o kendi kafasını meşgul edip duruyor namazda. Orayı kaşıdığı zaman o çok fiil bile olsa namazını bozmuyor. Çünkü huşuuna o şey yapıyor. Engel oluyor onu kaşımaması. Burada tik, İnsanın elinde olan bir şey de değil o tik. Evet. Yani gayri ihtiyari olarak yaptığı bir hareket. Bu namaza mani olmaz. Çünkü o olmadan zaten namaz kılması mümkün değil onun.
Eyvallah.
Şimdi bozuldu desek sonrakini kılarken yine aynı şey olacak.
Eyvallah. Hocam, define aramak caiz midir?
Define aranabilir. Ama devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde aranır. Yani devletten izin alınarak, veya devletin izin verdiği yerlerde define aranabilir. Ama devletten habersiz olarak bir takım eski eserleri, tarihi kültürü mahvedecek şekilde orayı burayı kazmak, efendim o eserleri yok etmek, bu yasaktır devlet olarak ve dinen de doğru değildir. Haksız bir arama olur. Ama define aradı, buldu. O bulduğu define ne olacak? Onunla ilgili çok geniş hükümler var. Ona kenz tabir edilir. O bulduğu define İslam'dan önceki dönemlere mi ait, yoksa İslam'dan sonraki dönemlere mi ait? Buna kenzi cahili, kenzi İslami denilir duruma göre. Veya o definenin bulunduğu alan adamın kendi mülkü mü yoksa değil mi? Bunlara göre detaylı hükümler var. Ama şunu söyleyelim, o sorunun karşılığı devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde olmak kaydıyla define aranabilir.
Eyvallah hocam. Hocam, arıcılıkla uğraşan bir kimse zekat mı yoksa öşür mü vermelidir?
Şimdi bunların farkının ne olduğunu bir önce bir açıklayalım. Öşür, toprak mahsullerinden elde edilen ürünün zekat. Öşür. Niye diyoruz? Toprak mahsullerinden elde edilen ürünün zekat. Hı hı. Tabii bu, ama zekat diye biz genelde ne diyoruz? Altın, gümüş, para, ticaret malları, hayvanlar, bunların zekatına zekat diyoruz. Şimdi altın, gümüş, ticaret malları, para, bunların oranı %2,5, yani 1/40. Hayvanlarınki cinsine göre değişiyor. Devede 5, sığırda 30, koyunda 40, değişiyor. Toprak mahsullerinde ise oran duruma göre 1/10 veya 1/20. Yani zekatın oranından daha ya 2 kat veya 4 kat fazladır. Toprak mahsulü nedir? Topraktan elde edilen ürün. Yani ekiyorsun, biçiyorsun, kaldırıyorsun. Bu toprak mahsulü. Şimdi arı bal yapıyor. O balı nereden yapıyor? Bitkilerden. Bitkiler nerede bitiyor? Topraktan. Böyle olunca balı toprak mahsulü gibi değerlendirmiş şeyler. Ulema. Ve ondan öşür alınır demişler. Öşür. 1/10 veya 1/20 oranında. Ki bu da arıların o bal aldığı çiçekler, eskiden araziler örsi arazi, haracı arazi diye bölünürdü. Şimdi zamanımızda öyle bir şey yok. Şimdi her taraf örsi arazi. Eskiden örsi araziden bal alıyorsa onun şeyi 1/10, haracı araziden alıyorsa 1/20. Şimdi öyle bir şey yok. Elde ettiği ürünün masraflar çıktıktan sonra, o zorunlu masraflar, 1/10 zekat olarak verir.
Eyvallah hocam.
Ve buna öşür deriz.
Eyvallah hocam. Hocam, kişi fidyesini askıda ekmek uygulamasına verebilir mi?
Şimdi bir defa fidye bir fitre miktarı bir günlük bir kişiye verilir. Hı hı. Bir günlük bir kişiye verilir. Şimdi bu seneki ilan edilen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği fitre miktarı 130 lira asgari. Şimdi 130 liradan vereceğini düşünelim. Şimdi bir fidye nedir? O zaman 130 lira olacağına göre ekmeği, 10 lira ekmek var, 5 lira var. Mesela işte bu belediye ekmekleri 5 liraya satılıyor. Hı hı. Ama fırınlarda 10 liraya satılıyor. Fırından aldığı zaman bir fidye için 13 ekmek alması lazım. 13. Belediyeden aldığı zaman 26 ekmek alması lazım. Ve bu 13 veya 26 ekmeğin tamamının bir kişiye verilmesi lazım. Çünkü bölünmez fidye. Yani ben bir fidyeyi yarısını sana vereyim, yarısını sana vereyim olmaz. Bir fidyeyi bir kişiye verecek. Eğer kişi fırından aldığı 13 ekmeği veya belediyeden aldığı 26 ekmeği ayrı bir poşet yapıp bunların tamamı bir fakire verilirse fidye niyetiyle o fidye olur. Ama öyle değil de 5 lira veriyorsun, 10 lira veriyorsun, 20 lira veriyorsun askıda ekmeğe. Evet. Ve fidye niyet ediyorsun. Olmaz. Niye? Çünkü senin verdiğin para fidyeye yetmiyor. Dolayısıyla fidyeye yetmesi lazım. Artı o ekmeklerin tamamının aynı kişiye verilmesi lazım. Bir günlük. Yani bu dediğim çerçevede olur, değilse olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Biz teşekkür ediyoruz cevaplarınız için.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.